muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Muhabbet Ömrüne Mazhar Olanlar başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Tasavvuf ve Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh. Muhabbet ömrüne mazhar olanlar. Her şeyin uzun veya kısa belli bir ömrü vardır. Zaman değirmeninde tükenir ve nihayet biter. Böylece insanlar, sistemler, felsefeler vesaire hepsi vakti gelince varlık sahnesine elveda derler. Bazen arkalarından en ufak bir iz bile bırakamazlar. Fakat bir hakikat var ki, bu gelip geçiciliğin tamamen dışındadır. Gerçek muhabbet. Çünkü bu muhabbetin ömrü sonsuzdur. Kim bu muhabbetle yoğrulmuşsa, o fani cesedi öldükten sonra bile, güzel adı, ruhu ve eserleriyle hayattakinden daha ihtişamlı bir şekilde ömür sürmeye devam eder. Zira Cenab-ı Hak nurunu kıyamete kadar böyle kulların temiz ve muhabbetli gönüllerinde ve eserlerinde devam ettirmektedir. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu onlardaki muhabbet ömrünü sonsuzlaştırmıştır. Beldeler bile onlarla kaim ve şerefli. Muhabbet ömrüne nail olanların başında peygamberler ve sonra da Allah dostları gelmektedir. Bu has kullar vefatlarından sonra da bulundukları beldelerde kıyamete kadar büyük bir kaynaşma, kucaklaşma ve sevgi kaynağı olurlar. Çünkü Cenab-ı Allah peygamberlerin ve evliyaullahın bulunduğu topraklara ve civarında yaşayanlara ayrı bir bereket ihsan etmektedir. Adeta beldeler büyük şahsiyetlerin isimleriyle hatırlanır haldedir. Yani beldelerdeki en güçlü çağrışımlar, bağrında misafir ettiği erenler etrafında toplanır. Mesela Şam deyince Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Bağdat deyince İmam-ı Azam Hazretleri, Buhara deyince Bahaeddin-i Nakşibend ve İsmail Buhari Hazretleri, Konya deyince de Hazreti Mevlana öncelikli olarak hatıra gelmez mi? Demek ki şeref sahibi isimler bulundukları yere de şeref bahşediyorlar. Memleketin ömrünü ebedileştiriyorlar. Yani beldeler içlerinde bulunan manevi şahsiyetleri, yani salihlerle maruf ve şerefli hale gelmiştir. Yahut da içlerindeki kötüler sebebiyle çorak çöllere dönmüştür. Mesela Sodom Gomorre. Bu ilahi azaba düçar olmuş şehirlerin hiçbir zaman güzel bir hatırası yoktur. Bunlara ruhu dinlendirici şiir namına tek bir mısra bile yazılamaz. Fakat söz Medine-i Münevvere'ye gelirse, o zaman yazılacak o kadar güzellikler güneş gibi parıldar ki, insan yaza yaza bitiremez. Nitekim bu sahada yazılan aşk terennümleri bir araya toplansa, vadilere sığmaz. Söz bütün Allah dostlarının gönüllerine tercüman olan Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyhim beldesi olan Konya'ya gelse, Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi muhafızlığını yaptığı İstanbul'a gelse, yine yazmakla bitmez. Vatan ve milleti yaşatan manevi kökler. Bahsettiğimiz beldelerde metfun olan büyük şahsiyetler, bulundukları civara ulvi değerler, ölmez güzellikler ve manevi kökler kazandırmıştır. Böylece vatanın vatan olmasında, üzerinde yaşadığımız toprakların bize ait oluşunda kalıcı mühürler vurmuşlardır. şayet Ahmet Yesevi Hazretleri Alperenleri Anadolu topraklarına göndermeseydi, bugün bu topraklar bizim olmayacaktı. Bu topraklarda manevi tohumlar saçılmasaydı, milletimizin ömrü devam etmeyecekti. Malazgirt'te, Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde göğüsleri imanla dolu, aslan yürekli yiğitler olmasaydı, bugün Anadolu hala düşman ayakları altında inliyor olacaktı. Çünkü nasıl ki cesetler bitiyorsa, bir toprakta kurulan ceset misali yapılar da biter. Ancak nasıl ki ruhlar devam ediyorsa, bir toprakta ruh misali ölümsüz temeller de kalıcı olurlar. İşte Yeseviler, Yunuslar ve Mevlana'lar bu temeli atmışlardır. İşte tasavvuf Anadolu topraklarında böyle bir vazife görmüştür. Diğer taraftan unutmamalıdır ki, Anadolu'da korkunç Moğol istilaları karşısında bu salih zatlar, çaresiz halka en güçlü bir teselli menbaı olmuşlardır. Dünyayı cezbeden Mevlana, tarihi, dini ve milli değerlerimiz arasında millete mal olmuş, cennet vatanımızda tapu vazifesi gören büyük şahsiyetlerimizin ve bunu temin eden tasavvufun kadri gerektiği şekilde bilinmelidir. Çünkü bu şahsiyetler ve onların yaşadığı tasavvuf sadece bizim için değil, bütün dünya için bir ihtiyaç. Materyalizmin ezici sultası altında boğulmuş olan bütün ruhlar, bu manada sahip olduğumuz semavi pencerelere muhtaç. Bunun içindir ki Hazreti Mevlana, doğudan batıya en çok okunan bir şahsiyet olmuştur. UNESCO tarafından Mevlana yılı ilan edilmesi de cari bir dikkat bir husustur. Biz buna bir ilave ile diyebiliriz ki, tasavvuf ve Mevlana yılı. Yani bir tasavvuf büyüğü, bütün dünyaya daha Amerika keşfedilmeden önce, 700 sene evvelden bir mektup gönderiyor. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Ondan istifade ediyor. Nihayet koca bir yılı onun adıyla dolduruyor. Bu da gösteriyor ki, farklı dünya ve farklı imanın insanlarını bile bu derecede cezbeden bir Allah dostunun, nefes ve sesindeki kuvvetin kaynağı, yani tasavvuf, çok mühim bir hakikat. Bunun içindir ki tasavvuf, son derece büyük bir zaruret. İnsan ruhu ona her zaman muhtaç. Tasavvuf ve mutasavvıflar olmasa, tasavvuf cennetinde yetişmiş Mevlana misali sayısız salih kullar olmasa, herhalde binbir buhran arasında sıkışan insanlık mezbelelik haline gelirdi. O aklı selim sahipleri olmasa bütün akıllar yanardı. O gönül erleri olmasa kalp damarlarımız çatlardı. O yüksek ruhlu şahsiyetler olmasa diğer ruhlar ceset gibi çürümeye başlardı. Fakat şükürler olsun ki Rabbimiz bu hususta bilhassa bizim milletimize oldukça lütufkar bir şekilde nice manevi şahsiyetler nasip etmiş. Üstelik onların ruhani yapılarını maddi cesetlerinin faniliğinden sonra da devam ettirerek bizlere nice âb-ı hayatlar ikram etmiş. Ne mutlu kıymetini bilenlere. Muhabbet saltanatı. Varlıkları muhabbet sebebiyle yaratan Allah Celle Celaluhu, bu tecellisini en zirvede salih kullarının gönül saraylarında sergiler. Dolayısıyla salihlerin bu dünyada en garip olanları bile büyük bir muhabbet saltanatı içinde yaşarlar. Çünkü aşk ve muhabbetin ezeli ve hakiki kaynağı olan Allah Celle Celaluhu onları sevmiş ve sevdirmiştir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. Allah Teala bir kulu sevdiğinde Cebrail'i çağırır ve ben falan kulumu seviyorum, sen de sev diye emreder. Cebrail de onu sever ve sema ehline nida eder. Allah falanı seviyor, siz de seviniz. Sema ehli de onu severler. Sonra onun sevgisi yeryüzündekilere de verilir. Herkes ona muhabbet gösterir. Ayet-i kerimede de şöyle buyrulur: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Yani onları herkese sevdirecektir. Abbasi halifesi Harun Reşit, kendi ihtişam ve saltanatı içinde Rakka'da ikamet ediyordu. Bir gün oraya Abdullah bin Mübarek Hazretleri geldi. Bütün şehir halkı onu karşılamak için şehir dışına çıktı. Halife neredeyse koca şehirde yalnız kalmıştı. Bu manzarayı balkondan seyreden Harun Reşid'in bir cariyesi, "Bu da nedir, ne oluyor?" diye sorunca, oradakiler, "Horasan'dan hak dostu bir alim geldi. Adı Abdullah bin Mübarek. Ahali onu karşılıyor," dediler. Bunun üzerine cariye, "Gerçek sultanlık işte budur. Harun'un sultanlığı değil. Çünkü Harun'un sultanlığında asker olmadan işçiler bile bir araya toplanmıyor," dedi. "Niçin böyledir?" "Çünkü salih kullar Hakk'ın mâkesidir. Bütün salih zatlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabını göremeyenler için tabi olunabilecek fiili ve müşahhas numunelerdir. Onlar iman ehli olup da istidatlı bulunan kimseler için bir mıknatıs gibi cazibe merkezleridir. Toplumun bütün kesimlerine bir şefkat ve muhabbet kucağıdırlar. Tarih boyunca hak dostları üstün karakter ve şahsiyetleriyle toplumdaki manevi canlılığı ve İslam'ın haysiyet ve vakarını daima ayakta tutmuşlardır. Yüce Rabbimiz de onlardaki bu kuvvetli iman ve yüksek ahlaka mukabil onları sevmiş ve kıyamete kadar gelecek müminlere de sevdirmiştir. İşte Hazreti Mevlana'nın durumu da böyledir. ...700 yıl geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'nın vefatından 700 yıl geçmesine rağmen, gönül kandilinin hala güneşten daha parlak bir şekilde ışık saçmasının sebebi, ilahi sevgiye mazhar olarak aşk ve muhabbet ömrüne nail olmasındandır. Bu bereketle Hazreti Mevlana, bir gönül mahsulü olan eserlerinde insan vakasının zaman ve mekan üstü gerçeklerine ebediyet ufkundan ışık tutar. Yazdıkları üzerinden asırlar geçse bile mevzuu, muhtevası ve üslubu itibariyle tazelik ve taravetinden bir şey kaybetmez. Çünkü ifadeleri gönül bahçelerine çağlar öncesinden gelen bir bahar melteminin hayat bahşeden esintisi gibi cennet raihaları yaymaktadır. Bu raihalar ki yüzyıllardır nice gayrimüslimlerin hidayetlerine vesile olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Hazreti Mevlana'nın tesiri o kadar geniş ve derindir ki, batıda onunla ilgili enstitüler kurulmuş ve hakkında sayısız master ve doktora çalışmaları yapılmıştır. Hala yapılmaktadır. Böylece onun hidayet güneşi hiç batmadan dünyada deveran etmektedir. Çünkü Hazreti Mevlana'nın gönlü ilahi muhabbetle ulvi bir kıvama ermişti. Her his ve düşüncesi ilahi hikmete müteveccihti. Neticede Cenab-ı Hak onun adeta gören gözü, tutan eli olmuştu. Böylece nurani bir cazibe merkezi haline geldi. Diğer insanlar da iradi veya gayri iradi onu sevdiler. Ve gönüller ona doğru aktı. Nasıl akmasın ki? Kıyamete kadar bütün zamanları kuşatacak bir gönül hekimiydi. Nice yaralı gönülleri İslam'ın şefkat ikliminde şifaya kavuşturuyordu. Ürkütmeyen bir hidayet sabahı gibi, billur, asude ve ruhani bir hale sahipti. Halik'in nazarıyla mahlukata bakardı. Asileri bile hor görmezdi. Onların gönüllerini de incitmez, kırıp dökmezdi. Muhabbet ve aşk sanatında ırmak ırmak gelen kirleri ve çamurları engin bağrında temizleyen bir okyanus gibiydi. Bir gün dergâhta sema esnasında bir sarhoş çıka geldi. O da kendince ayine katıldı. Fakat hem sema usulünü bilmediğinden hem de aklı yerinde olmadığı için rastgele dönüyordu. Hatta bir iki sefer Hazreti Mevlana'ya çarptı. Bunun üzerine birkaç canı tez derviş dayanamadı ve ''Bu sarhoşun bu mübarek mecliste ne işi var? Atalım şunu dışarı.'' diyerek sarhoşu zorla dışarı çıkarmak istediler. Hazreti Mevlana derhal müdahale etti. ''Dokunmayın garibe. Görüyorum ki şarabı o içmiş fakat siz sarhoş olmuşsunuz.'' Çünkü Hazreti Mevlana'nın nazarında o sarhoş, hakikati aramak için dergaha sığınan kalbi yaralı, kanadı kırık bir kuş gibiydi. Hazreti Pir, yarasını incitmeden onu gönül sarayında tedavi edebilmek derdindeydi. Bu misal, günaha karşı gösterilmesi gereken nefreti, günahkâra taşımamak gerektiğini ne güzel ifade eder. Ayrıca günahkârı yaralı bir kuş gibi şefkate muhtaç kabul etmeyi ve onu merhametle can sarayına alıp irşad etme gayreti içinde olabilmeyi de telkinde bulunur. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ne buyurmuş? Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol sen. Öyle mazlum yolda kalsa hem dem ol sen. İşte bilhassa bugün dünyanın hasretini çektiği hakiki insan sevgisi. Bugün böyle bir merhamet tezahürünün acaba bir misali var mıdır? İşte Allah dostlarının gönül yapısı böyle merhametlerle doludur. İşte tasavvuf da özü itibariyle budur. Fakat merhametin bu tezahürü için manevi bir kıvam gereklidir. Ancak bu kıvam sayesinde Hazreti Mevlana, normalde başkasına zarar verecek bir suyun menfi tesirinden korunmuştur. Bir bakıma Hazreti Mevlana'nın gönlü ve aşkı adeta suyun kimyevi yapısını değiştirmiştir. Engin sevdası zarar verecek bir tehlikeli durumu tesirsiz bir hale getirmiştir. Bu noktada Hazreti Mevlana'nın hali Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın haline benzer. Bizans imparatoru Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gerektiğinde düşmanları için kullanmak üzere çok kuvvetli bir zehir göndermişti. Fakat Hazreti Ömer, böyle bir zehre ihtiyacı olmadığını göstermek için, elçinin şaşkın bakışları arasında candan bir besmele çekerek, zehrin tamamını içti ve hiçbir zarar görmedi. İşte Hazreti Mevlana'daki tecelli de böyle olmuştur. Çünkü Hazreti Pir'in de hayat ikliminde menşe-i imanı ve aşkı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ahlak-ı Peygamberi'nin tecellileri. Bütün mesele her vesileyle Allah'a yaklaşmak ve insanları da Allah'a yaklaştırabilmek. Bunun için Hazreti Mevlana bir sarhoşu bile kanatlarının altına alıyor, onu iman ve hidayet kanadıyla cezbediyor, onun incitilmesine razı olmuyor. Bu güzel ahlak, hiç şüphesiz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakından bir tecellidir. Zira alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine zulmeden en azılı kimselere bile merhamet ve afla davranmıştı. Neticede başta Ebu Süfyan olmak üzere nice İslam düşmanlarının hidayetlerine vesile olmuştu. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet peygamberiydi. Üstelik sadece insanlar için değil, canlı cansız her varlık için müstesna bir rahmetti. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyamızı şereflendirdiğinde sadece insanlar değil, hayvanlar bile rahat etti. Zulüm gören deve ondan medet istedi ve derdine çare bularak rahat etti. Şöyle ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de hurmalıklar arasında istirahat ve tefekkür için Ensar'dan bir zatın bahçesine misafir olmuştu. Orada bulunan bir deve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce inledi ve bir insanın ağlayışına benzer şekilde gözlerinden yaşlar aktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de deveye yaklaştı, gözyaşlarını sildi, okşayıp hayvanı sakinleştirdi. Sonra devenin sahibini, "Allah'ın sana mülk kıldığı bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bak bu bana şikayette bulundu. Sen bunu acıktırıyor ve fazla çalıştırarak yoruyormuşsun." şeklinde ikaz buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şefkat ve merhameti neticesinde karıncalar da rahat etti. O rahmeti rahman içinde karınca olan tarlaların yakılmasına mani oldu. Onun bulunduğu, geçtiği her yerde şefkat bulutları dolaştı. Mekke fethine giderken yavrusunu emziren bir köpeğe rastlanınca ordunun yolu değiştirildi de o zavallı hayvancağız ve yavruları rahatsız edilmedi. Karıncanın da canı var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin binbir güzel ahlakını Allah dostları da aynen devam ettirmenin gayreti içinde oldular. Onun gönül dünyasındaki engin merhamet ve şefkatten nasip alıp bunu tevziye gayret gösterdiler. Bayezid Bistami rahmetullahi aleyh bir yolculuk esnasında bir ağacın altında biraz istirahat ettikten sonra yolculuğa devam etmişti. Yolda dinlendiği yerden torbaların üzerine geçmiş birkaç karıncanın gezindiğini gördü. Onları yurtlarından mahrum etmemek ve onlara gurbet hayatı yaşatmamak için onca yolu geri döndü, dinlendiği yere geldi, karıncaları eski yerlerine bıraktı. Bayezid Bistami an gelir ilahi muhabbetten o kadar hassaslaşır ve incedirdi ki, yaratandan ötürü yaratılanlardan her birinin ıstırabını sinesinde hissederdi. Bir gün gözü önünde bir merkebi öyle dövdüler ki, hayvanın arkasından kanlar boşandı. O anda Bayezid Bistami Hazretlerinin de baldırlarından kan sızmaya başladı. Bu haller, yaratandan ötürü yaratılanlara gösterilen kabına varılmaz bir şefkat ve merhamet tezahürüdür. Rabbe yakın bir müminin gönül ufkunun derinliğidir. Şeyh Sadi ne güzel buyurur, tane taşıyan karıncayı incitme, çünkü onun da bir canı vardır. Küçük gördüğün can da tatlı ve hoştur. Salih kulların müşterek vasfı. Bütün salih kulların müşterek vasfı, Allah'a tazim ve mahlukata şefkattir. Onlar hak katında büyük derecelere bu yolla vasıl olmuşlardır. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri, yıllarca uyuz köpeklere, yaralı hayvanlara, hasta insanlara bakmış ve yolları temizlemekle meşgul olmuştur. Buyurur ki, ulaştığım yüksek derecelere ancak yaptığım hizmetler sayesinde nail olabildim. Bütün bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den evliyaya akseden güzel ahlaklardır. Hepsinin özü de bütün mahlukata şefkat ve merhametten ibarettir. Çünkü bu terbiyeyle yetişen bir gönül, bütün insanlığın kurtuluşu için çırpınır. Günahkar ve asilere yaralı birer hasta gözüyle bakarak, onların da hidayet ve kurtuluşları için pervane olur. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan rahmet halkası, derman ve şifa dağıta dağıta devam eder. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan şefkat, merhamet ve rahmet silsilesi, bütün muhtaç gönüllerin ab-ı hayatı olur. Bir veliye düşmanlık, Allah'a düşmanlıktır. Peygamber varisi olan Allah dostları, toplumları içinde her halleriyle rahmet ve bereket vazifesi görürler. Cenab-ı Hak da yaptıkları hizmetler, mahlukata gösterdikleri şefkat ve merhamet dolayısıyla onları o kadar sever ki, hadis-i kutsi'de şöyle buyurur: "Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim." Dolayısıyla en çok dikkat edilecek hususlardan biri, Allah'ın salih kullarına dost olabilmektir. O rahmet ve bereket kaynağı gönüllerden istifade edebilmektir. O zaman hak erenlerinin feyiz yağmurları kalp toprağımızı yeşertip, iç alemimizde ebedi baharlara vesile olur. Hazreti Mevlana bu hali mecaz yoluyla şöyle anlatır: Bir velinin ayak izleri. Yağmurlar yağmasa, gül bahçesi yeşilliğe nasıl sır söyleyecek? Menekşe Yasemin'le nasıl ahitleşecek? Çınar ağacı dua için nasıl el açacak? Selvi havada nasıl baş sallayacak? Çiçekler ilkbahar günlerinde renklerle, kokularla dolu yenlerini nasıl sallamaya başlayacaklar? Yağmurlar yağmasa nasıl olur da lalenin yanağı kan gibi kızaracak? Nasıl olur da gül gonca kesesini açıp içindeki altınları saçacak? Bülbül nereden gelecek de gülü koklayacak? Üvey kuşu ku ku nerede nerede diye sevgilisini arayacak? Yağmurlar yağmasa nasıl olur da leylek canla gönülle lek lek senin senin diye gaga vuracak? Lek ne demektir? Mülk de senin, mal da senin, her şey senin Allah'ım demektir. Yağmurlar yağmasa nasıl olur da toprak gönlünde gizlediklerini gösterecek? Nasıl olur da bahçe gökyüzü gibi parlayacak? Bahçelerin giymiş olduğu o süslü güzel elbiseleri nereden bulup getirmişler? Hepsi de kerem sahibi Allah'tan, hepsi de merhamet sahibi Allah'tan, bütün bu güzellikler O'nun varlığına şahittir. Bunlar kendini tamamıyla Hakk'a vermiş bir velinin ayak izleridir. Hazreti Mevlana, işte bu ayak izlerini bizlere gösteren bir söz aynası. Cenab-ı Hakk'ın kelam tecellisinden nasibi derya gibi olan bir şahsiyet. Hazreti Mevlana'nın manevi şahsiyeti. Evliyaullah'ın içinden tasavvufi güzellik ve prensipleri ifadelere dökenler olmuştur. Ancak bunların asıl ifadeleri daima tatbikatlarında kendisini göstermiştir. Hazreti Mevlana da bu tatbikatları almış ve söz peteği içinde bizlere sunmuştur. Onun büyüklüğü ve diriliği buradan gelmektedir. Onun 700 yıldır dilden dile, gönülden gönüle akseden beyitleri, Allah dostlarının sözcüsü olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, manevi şahsiyetinden ve tasavvufi derinliğinden. Hazreti Mevlana'yı bu gerçek içerisinde çok iyi tanımak lazımdır. gerçek Mevlana, bugün bir orkestra ve folklor unsuru haline gelen sema gösterilerinin içinde gerçek Mevlana hiç yoktur. O, 26 bin beyitlik bir feryatname olan Mesnevisinde ve diğer eserleri içinde gizlidir. Gerçek Mevlana, bu ölümsüz eserlerdeki ulu dergâhtadır ve Cenab-ı Allah'la Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşk ve vuslat meclisinden hiç ayrılmayan Mevlana'dır. Zaten Mevlana'yı Mevlana yapan hususiyet de budur. Kendisinin Mesnevi adlı eseri hakkındaki şu sözleri, onun iç dünyasını çok net bir şekilde aksettirir. Mesnevi, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifadır. Üzünleri giderir. Kur'an'ı açıkça anlamaya yardım eder. Huyları güzelleştirir. Mesnevi, imanlılara şifa, imansızlara ziyanlıktır. Mesnevi, hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak, akıl erdirmek isteyenler için bir yoldur. Allah'ın en büyük şaşmaz şeriatı, hakikate giden nurlu yoludur. Bu itibarla hülasa olarak Mevlana, Muhammedi yolun davetçisidir. Eserlerinde Hazreti Mevlana, nadanlaşan duyguları, paslanan iman hissiyatına uyandırmak ve muhtelif kıssalarla idrakleri açmak metodunu kullanır. Bununla da yegane maksadı, insanları hak dine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna davettir. Dolayısıyla bütün açıklamalarının ve misallerinin içinde daima bu maksat kendisini gösterir. Çünkü o, Muhammedi inançlara aykırı düşen bütün yorumlara karşı çıkan bir istikamet ehlidir. Öyle ki, onun düsturunda Kur'an-ı Kerim'in tefsiri de, ancak nefsani kir ve paslardan temizlendikten sonra mümkündür. İlim sahibi olup da nefsine uydukları için cahil kalanlara şöyle der, önce kendini tevil et. Nefsani istekler, şehvani arzular tazelendikçe iman zaafa uğrar. Çünkü şehvetin, nefsin dileğine uymak, hak kapısını kapatır, kilitler. Sen çok derin manalı ve anlamına dokunulmamış olan sözü tevil ediyor, ona başka türlü mana veriyorsun. Sen Kur'an-ı Kerim'i değil, önce kendini tevil et. Kendini anlamaya çalış, kendini düzelt. İşte böylesine derin bakışların ve ince manaların hazinesi olan Hazreti Mevlana, İslam tarihinde haklı bir yere sahip olmuştur. O günden bugüne gönüllerde taht kurmuştur. Pakistan'ın meşhur mütefekkiri Muhammed İkbal de, Mevlana Celaleddin Rumi'ye o kadar muhabbet halindedir ki, bindiği uçak Türk hava sahasına girdiği zaman, heyecandan gayri ihtiyari saygıyla ayağa fırlar ve şöyle der, Mevlana iklimine girdik, hürmet gerek. İşte Hazreti Mevlana'daki muhabbet ömrünün uzunluğunu aksettiren manidar bir misal. Bu muhabbet, yakınlık ve aşinalık sırrıdır. Maksat, arif gönüllerle birlikte Hakk'a yakın olabilmektir. Aslında her şey bizi Hakk'a doğru böyle bir yakınlık ve aşinalığa götürmektedir. Kurban Hakk'a Yakınlık Bayramı. Bu gurbet dünyasında bizi Hakk'a yaklaştıran pek çok vesileden biri de kurbandır. Kurban, kendini bu dünyada Hakk'a feda edip de kıyamet sabahında ebedi bayramı yaşayabilme imkanıdır. Kurban, sonsuz vuslatın bu dünyadaki diyetidir. Kıyamet sabahı dünyada kurban şuuruyla Hakk'a yakın olanlar için bambaşka bir kazanç günü olacaktır. Ancak o gün, dünyadayken nefsine mağlup olanlar için tam bir hezimet, ziyan ve hüsrana dönüşecektir. dünyada kurban sırrıyla yaşamayanlar, yani nefsinin süfli arzularına ram olanlar, orada ateşe kurban edileceklerdir. Bu gerçekten hareketle Hazreti Mevlana şöyle buyurur: korkunç kurban bayramı olan kıyamet günü, müminlere bayram, inkarcı öküzlere de ölüm günüdür. Cenab-ı Hak, kıyamet sabahımızı bayram gününe dönüştürecek bir yakınlık içerisinde, bu dünya hayatını kalbi selim ve ruhaniyetle tezyin etmeyi cümlemize müyesser kılsın. Aşık ve arif kullarının muhabbet ömründen ihsan eylesin. Hepimizi salih kullarının arasına dahil buyursun. Onların gönül alemlerinden istifadeye muvaffak kılsın. Bu cennet vatanımızda bulundukları yerde manevi imza misali vazife gören Hazreti Mevlana'ları eksik etmesin. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Muhabbet Ömrüne Mazhar Olanlar başlıklı makaleyi dinlediniz.